Ayrım 20.
Ramses izlenimini şişmanlamışsın diyerek belirtti. Dışişleri Bakanı yan gelip yattığım için değil diye itiraz etti. Kaygı bana iyi gelmez. Şu savaş çığlıkları, her yerde karşımıza çıkan militarist tavır. Gerçek Mısır bu mu? Hititler bize saldırmakta gecikmeyecekler Şener. Belki de sen haklısın ama benim bakanlığım bu korkuyu haklı çıkaracak kesin bir bilgiye sahip değil. Muvat Talis'ten hala dostça mektuplar almıyor musun? Bu mektuplar birer aldatmaca. Eğer barışı korursak binlerce insanın hayatı kurtulmuş olacak. Benim de en çok istediğim şeyin bu olduğunu düşünmüyor musun? Ölçülü davranmak, ihtiyatlı olmak insana en iyi yol gösterici değil midir? Pasif olmamızı mı salık veriyorsun Şener? Elbette hayır ama zafere susamış bir generalin tehlikeli bir girişiminden korkuyorum. İçin rahat etsin kardeşim. Ordu benim avucumun içindedir. Böyle bir olay hiç olmayacak. Bunu senin ağzından duymak beni mutlu etti. Yeni yardımcın Meba'nın hizmetlerinden memnun musun? Bakanlıkta bir görev bulduğu için öylesine mutlu ki mesleğe yeni girmiş uysal ve gayretli bir memur gibi çalışıyor. Onu aylak aylak dolaşmaktan kurtardığım için pişman değilim. Bazen iyi bir personele olanak tanımak gerekir. Gönül yüceliği erdemlerin en güzeli değil midir? 48. Şenar Meba ile çalışma odasına kapandı. Seçkin yardımcısı her günkü çalışmalarından birini yapıyorlar izlenimini vermek için papirüsleri yanında getirmeye özen göstermişti. Şenar kralı gördüm dedi. Güvenilir haberler gelmemesi nedeniyle nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda tereddüt ediyor. Meba düşüncesini mükemmel diye belirtti. Şenar suç ortağını aşağının suskunluğuna şaşırdığını itiraf etmek istemiyordu. Neden bu genç diplomat Ramses'in yenilgisini hızlandıracak bilgileri göndermiyordu? Herhalde başı belaya girmişti. Şenar da bu endişe verici suskunluk nedeniyle önemli bilgilerden yoksun kalıyordu. Ne durumdayız Meba? Casusluk şebekemiz hiçbir girişimde bulunmama ve uykuya dalma emrini aldı. Başka bir deyişle vakit yaklaşıyor. Firavun ne yaparsa yapsın artık hiçbir kazanma şansı yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kesin inancıma göre Hititler güçlerinin en yüksek düzeyindeler. Her geçen saat sizi en yüce iktidara yaklaştırıyor. Bu dönemi fırsat bilip çeşitli kademelerde çalışanlarla dostluk ağını geliştirmek gerekmez mi? Şu lanet olası Ameni'nin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. İhtiyatlı olmak gerekiyor. Bu konuda köklü bir çözüm düşünüyor musunuz? Daha çok erken. Kardeşimin öfkesi çok korkunç olur. Benim öğüdümü unutmayınız. Haftalar çabucak geçecek ve Hititli dostlarımızla anlaşma masasına oturduğunuz hükümdarlığa hazır olmanız gerekecek. Uzun süredir bunu bekliyorum. İçin rahat etsin. Ben hazır olacağım. Neler olduğunu anlamayan Dolant büyücü Ofir'i izlemişti. Sarışın Lita'nın ölümü, polis korkusu, aceleye getirilmiş bu kaçış kafasını allak bullak etmişti. Artık düşünme yeteneğini yitirdiğinden nereye gittiğini bilmiyordu. Ofir'in ona kendisini karısı olarak tanıtmasını ve tek tanrı Aton'un dinini yeniden kurmak için mücadeleye devam etmesini istediği zaman Dolant bu teklifi coşkunlukla kabul etmişti. Çift polisin kuşattığı Memphis limanından uzak durmuş, güneye doğru gitmek için bir eşek satın almışlardı. Sakallarını kesen Ofir ile Ramses'in makyaj yapmayan ablası köylü kılığına girerek yola koyulmuşlardı. Casus, Mısır polisinin onları Memphis'in kuzeyinde sınıra yakın yerlerde arayacağını biliyordu. Yollara kurulmuş olan barikatları aşma ve ırmak polisinden kaçma şansları pek azdı. Sadece görünmeden yolculuk edebilirlerse canlarını kurtarabilirlerdi. Orta Mısır'da bir zamanlar Kral Akhenaton'un başkenti olan Güneş Kenti'ne, Dipnot, Güneş Kenti, Aket, Aton, Güneş Kursu'nun aydınlık bölgesi, gitmeleri onlar için daha uygundu. Bugün terk edilmiş olan bu kentte toplanan Akhenaton'un yandaşlarından sığınacak bir yer isteyebilirlerdi. Ofir tek tanrıya inanma oyunu oynamasının çok yararını görüyordu. Dolantı hayattaki en önemli düşüncenin tek tanrıya inanmak olduğunu ikna ederek körü körüne kendisine bağlı, sağlam bir müttefiki yanında tutmuştu. Böylece Hititler Mısır'ı ele geçirene kadar meczuplardan oluşan bir toplulukta güven içinde yaşayacaktı. Ofir bereket versin ki kaçmadan önce çok önemli bir mesaj almış ve bu mesajın içeriğini Meba'ya ulaştırmıştı. Muvat Talis'in hazırladığı plan uygulamaya konmuştu. Yakında sıra savaşa gelecekti. Şenar Ramses'in ölüm haberi gelir gelmez Nefertari ile Tuya'yı bertaraf edecek, sonra Hititleri saygıdeğer bir biçimde karşılamak için tahta çıkacaktı. Şenar Muvat Talis'in iktidarı paylaşmak gibi alışkanlığı olmadığını bilmiyordu. Ramses'in ağabeyi bir süre sonra devre dışı bırakılacak ve Mısır Hititlerin buğday ambarı olacaktı. Rahatlamış olan Ofir, Mısır kırlarının sakin güzelliğinin tadını çıkardı. Aşağı, ülkesindeki mevki ve nitelikleri sayesinde aşağı kentteki hapishanenin rutubetli ve karanlık bir hücresi yerine, yukarı kentte kesme taştan yapılmış, önemli tutuklulara ayrılmış bir hapishaneye kapatılmıştı. Yemekler düşük kaliteli, yatak şöyle böyleydi. Ama genç diplomat olanlarla yetiniyor ve günlük beden eğitim hareketleriyle vücudunu dinç tutuyordu. Tutuklanmasından sonra hiç sorguya çekilmemişti. Hapislik süresi vahşice öldürülmekle son bulacak gibi görünüyordu. Sonunda hücresinin kapısı açıldı. Raya, nasılsınız diye sordu. Gayet iyiyim. Ayşe, tanrılar sizden yana çıkmadı. Ben olmasaydım kaçacaktınız. Kaçmıyordum. Olanları inkar etmeniz imkansız. Görünüş bazen yanıltıcıdır. Siz Ayşe'siniz, Ramses'in çocukluk arkadaşı. Sizi Memphis ve Pir Ramses'te gördüm ve hatta ailenize ender bulunur vazolardan sattım. Kral size özellikle yürek isteyen bir casusluk görevi verdi. Siz de cesaret ve becerikliliğinizi kanıtladınız. Önemli bir konuda yanılıyorsunuz. Gerçekten Ramses bana bu görevi verdi ama ben başka bir efendiye hizmet ediyorum. Araştırmalarımın sonucunu Ramses'e değil ötekine vereceğim. Kimden söz ediyorsunuz? Ramses'in ağabeyi. Mısır'ın gelecekteki firavunu Şenar'dan söz ediyorum. Raya, berberinin ustalıkla tıraş ettiği sakalını bozma pahasına sıvazladı. Demek Ayşe Hititlerin müttefikiydi. Hayır, böyle bir şey olamazdı. Çünkü bir ayrıntı Ayşe'nin söylediklerini yalanlıyordu. Madem ki öyle, neden bir çömlekçi kılığına girdiniz? Genç diplomat gülümsedi. Sanki bilmiyormuş gibi yapmayın. Siz gene de bana açıklayın. Muvattalis iktidarda olabilir ama acaba kimlerden destek alıyor ve gerçek gücü ne kadar? Oğluyla kardeşi hala birbirlerinin gözünü oymaya mı çalışıyorlar? Yoksa veraset savaşı çözüme bağlandı mı? Susun. İşte benim cevap vermem gereken başlıca sorular bunlar. Kılık değiştirmemin nedenini herhalde anlamışsınızdır. Bu arada acaba bu soruların cevaplarını siz biliyor musunuz? Heyecanlanan Raya hücrenin kapısını çarpıp çıktı. Ayşe belki de Suriyeli'yi tahrik etmekle yanlış yapmıştı. Ama sırrını açığa vurarak kellesini kurtarabileceğini umuyordu. İmparator Muvattalis şatafatlı elbiseleri içinde saraydan çıktı. İmparatorun çevresini saran bir müfreze, onu gelip geçenlerin bakışlarından saklıyor ve binalardan birinin çatısına tuzak kurması muhtemel bir okçudan koruyordu. Habercilerin getirdikleri bilgiler ışığında herkes haddinin efendisinin, fırtına tanrısının lütfunu dilemek için aşağı kentteki büyük tapınağa gitmek zorunda olduğunu biliyordu. Haddiyi savaş durumuna geçirmenin ve son zaferi elde etmek için enerjisini seferber etmenin bundan daha görkemli bir yolu yoktu. Hücresinden imparatorun geçişini selamlayanların bağırtılarını duyan aşağıda önemli kararın alındığını anladı. Hitit tanrılarının tümü fırtına tanrısının buyruğu altındaydı. Rahipler tanrıların öfkesinden sakınmak amacıyla heykelleri yıkadılar. Artık hiçbir Hititli verilen karar konusunda hiçbir kuşku ya da eleştiri dile getiremezdi. Harekete geçme zamanı gelmişti. Rahibe Putuhepa, bereket tanrıçalarını korkunç birer savaşçıya dönüştüren duayı etti. Sonra geleceğin, imparatorun dileklerine boyun eğmesi için bir domuz derisine 7 demir çivi, 7 bronz çivi ve 7 bakır çivi çaktı. Dualar okunurken Muvattalis'in bakışları oğlu Urhiteşup üzerine döndü. Urhiteşup başında miğferi, üzerinde zırhı olduğu halde savaşmak ve düşmanı kılıçtan geçirmek arzusuyla yerinde duramıyordu. Hattuşul ise sakin ve ne düşündüğü anlaşılması güç bir biçimde duruyordu. Urhiteşup ile Hattuşil diğer rakiplerini hemen hemen elemişler ve Putuhepa ile birlikte imparatorun çevresinde küçük bir çember oluşturmuşlardı. Ama Urhiteşup Hattuşil ile Putuhepa'dan nefret ediyordu. Onlar da Urhiteşup'a karşı aynı duygular içindeydi. Mısır'a karşı savaşa girişmek, Muvattalis ise ülke içindeki anlaşmazlıkları çözümlemeyi, topraklarını genişletmeyi ve başka ülkelere saldırmadan önce Doğu ile Asya üzerindeki egemenliğini pekiştirmeyi sağlayacaktı. Bu onun için tanrıların bir lütfu değil miydi? Tören sona erince imparator generalleri ve üst rütbeli subayları bir şölene çağırdı. Şölen 4 porsiyon yemeğin tanrılara sunulmasıyla başladı. Sarayın içki dağıtıcısı 1. porsiyonu kralın tahtının üzerine, 2.sini ocağın yanına, 3.sini onur masasına ve 4.sünü yemek odasının eşiğine koydu. Bu törenden sonra davetliler sanki son yemeklerini yiyormuşçasına tıka basa yiyip sarhoş oluncaya kadar içtiler. Muvattalis ayağa kalktığı zaman gülüşmeler ve konuşmalar kesildi. En sarhoş olanlar bile ağırbaşlı tavırlarına büründüler. Ancak tek bir olay bu savaşı geciktirebilirdi. İmparator ile yanındakiler yukarı kentin sfenksli kapısından çıktılar ve çakılı bir tepeye doğru yürüdüler. Muvattalis, Urhiteşup ve Putuhepa tepenin üzerine çıktılar. Bakışları bulutlara çevrili olarak durdular. Urhiteşup işte orada diye haykırdı. İmparatorun oğlu yayını gerdi ve başkentin üzerinde uçan akbabalardan birine nişan aldı. Ok tam isabetle yırtıcı hayvanın boğazına saplandı. Subaylardan biri akbabanın leşini başkomutana getirdi. Urhiteşup bıçağıyla hayvanın karnını yardı ve henüz dumanı tüten bağırsaklarını çıkardı. Muvattalis Putuhepa'ya sırrını okuyun ve talihin bizden yana olup olmadığını söyleyin dedi. Pis kokuya rağmen rahibe akbabanın bağırsaklarını inceleyerek görevini yerine getirdi. Bizden yana dedi. Urhiteşup'un savaş çığlığı Anadolu'nun dağlarında yankılandı. 49. Sarayda görevli birçok kişinin katılacağı Firavun'un büyük konseyi fırtınalı geçeceğe benziyordu. Bakanlar herkese soğuk davranıyor, yüksek rütbeli memurlar açık direktiflerin yokluğundan yakınıyor, kâhinler askeri bir felaketi öngörüyorlardı. Ameni ile yanında çalışan memurları Ramses'i korumak için oluşturdukları barikat yeterli olamamıştı. Herkes işlerin yolunda gidip gitmediğini anlamak için bir açıklama bekliyordu. Firavun tahtına oturduğu zaman toplantı salonu ağzına kadar dolmuştu. Her kafadan bir ses çıkmaması ve firavunluk kurumunun 1000 yıllık onurunun zedelenmemesi için o güne dek toplanmış soruları sadece saygın kişiler arasından en yaşlısı soracaktı. Barbarlar bağırıp çağırır ve konuşanların sözlerini keserlerdi. Buna karşılık Mısır sarayında sırayla söz alınır ve konuşan dinlenirdi. Yaşlı üye majeste diye söze başladı. Ülke endişe içinde ve herkes Hititlerle bir savaşın yakın olup olmadığını öğrenmek istiyor. Ramses, savaş yakın diye yanıtladı. Bu kısa ve korkunç açıklamanın ardından uzun bir sessizlik geldi. Savaş kaçınılmaz mı? Kaçınılmaz. Ordumuz savaşmaya hazır mı? İşçiler büyük coşkuyla çalıştılar ve hala da gayretlerini sürdürüyorlar. Önümüzde birkaç ayımız daha olsaydı daha iyi olacaktı. Ama ne yazık ki böyle bir zamanımız olmayacak. Hangi nedenle majeste? Çünkü ordumuz en kısa zamanda kuzeye hareket etmek zorunda. Çarpışma Mısır'dan uzakta olacak. Kenan ülkesi ve Amuru prensliklerinde barış yeniden kurulduğuna göre oralardan hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan geçeceğiz. Ordu başkomutanlığına kimi tayin edeceksiniz? Bu komutanlığı ben üstleneceğim. Yokluğum sırasında eşim kraliçe Nefertari, ana kraliçe Tuya'nın yardımıyla iki ülkeyi yönetecek. En yaşlı üye öteki soruları unuttu çünkü artık onların hiçbir önemi kalmamıştı. Homeros, pipo diye kullandığı iri salyangoz kabuğuna tıkıştırdığı adaçayı yapraklarını içiyordu. Limon ağacının altına oturmuş, sıcaklığı romatizmalarına iyi gelen bahar güneşinin keyfini çıkarıyordu. Berberin kokular sürdüğü uzun beyaz sakalı, kırış kırış olmuş yüzünü soylulaştırıyordu. Şairin dizlerinin üzerinde siyah beyaz renkli kedisi Hector mırıldanıyordu. Gidişinizden önce sizi göreceğimi umuyordum majeste. Bu büyük savaş olacak değil mi? Mısır'ın hayatta kalması söz konusu Homeros. Homeros, insanların özeni sayesinde diye yazdım. Issız bir yerde bile muhteşem bir zeytin ağacı büyür. Bol suyla sulanmış bu ağacın beyaz çiçeklere bezenmiş dalları rüzgarda hafif hafif sallanır. Ama birden esen bir kasırga onu kökünden söker ve yere devirir. Ya bu ağaç fırtınaya direnirse? Homeros içine anason ve kişniş katılmış kırmızı şarap dolu kupayı krala sundu ve o da bu şarabı yudum yudum içti. Sizin destanınızı yazacağım Ramses. Büyük eserinizden boş zaman bulabilecek misiniz? Ben hayatımı savaşı ve yolculukları dile getirmeye adamışım ve kahramanları severim. Bu savaştan galip çıkarsanız ölümsüz olacaksınız. Ya yenilirsem? Hititlerin benim bahçeme girdiklerini, limon ağaçlarını kestiklerini, üzerine yazılarımı yazdığım tabletleri kırdıklarını ve Hector'u korkuttuklarını düşünebiliyor musunuz? Tanrılar böyle bir felakete razı olmazlar. Kesin olarak savaşa nerede girişeceksiniz? Bu bir askeri sırdır ama size söyleyebilirim. Bu savaş Kadeş'te olacak. Kadeş Savaşı. İyi bir başlık. İnanın bana birçok önemsiz eser yok olup gidecek. Ama bu eser insanın belleğinde sonsuza dek yaşayacak. Ve bu esere ben bütün benliğimi koyacağım. Önemli bir ayrıntı var majeste. Ben bu eserin mutlu sonla bitmesini isterim. Sizi düş kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapacağım. Ameni ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez durumdaydı. Ramses'e soracağı belki de 1000 sorusu vardı. 10 adet dosyayı ona göstermesi, üzerinde karar verilmesi çok güç sorunları onun incelemesine sunması gerekiyordu. Bu sorunlar hakkında sadece firavun kesin karar verebilirdi. Ameni'nin yüzü solgun, soluğu kesik kesikti ve elleri titriyordu. Özel sekreterin bu işi sürdürebilecek gücü kalmadığı anlaşılıyordu. Kral dinlenmelisin diye öğüt verdi. Ama sen gideceksin. Ve bu durum ne kadar sürecek? Hata yapmak ve krallığı zayıf düşürmek gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacağım. Benim sana güvenim var Ameni. Ve doğru kararları alabilmen için kraliçe sana yardım edecek. Bana gerçeği söyle majeste. Hititleri yenmek için şansın, bir tek şansın var mı? Önceden yenilgiyi kabul edersem adamlarımı savaşa götürebilir miyim? Bu barbarların yenilmez olduğu söyleniyor. Düşmanın kim olduğunu bildiğin sürece onu yenmek olasıdır. Sen ülkemize göz kulak ol Ameni. Şenar maydanoz ve kerevizle süslenmiş kuzu pirzolasının tadına baktı. Biraz yavan bulduğu için etin üzerine baharat serpiştirdi. Kırmızı şarap en alasından olduğu halde o da Şenar'ın gözüne sıradan bir şarap gibi göründü. Sofracı başını çağırdı fakat onun yerine hiç beklenmedik bir konuk yemek odasına girdi. Ramses, yemeğimi paylaşır mısın benimle? Kesinlikle hayır. Ramses'in sesindeki soğukluk sofradan kalkan Şenar'ın iştahını büsbütün kesti. İstersen çardak altına gidelim. Nasıl istersen. Hafif bir hazımsızlık çeken Şenar bir bahçe sandalyesine oturdu. Ramses ayakta kalmış Nil ırmağına bakıyordu. Majesteleri öfkeli görünüyor. Yoksa savaş yakın mı? Hoşnutsuzluğumun başka nedenleri var. Benimle mi ilgili? Evet, senin ilgili Şener. Bakanlıktaki çalışmamdan şikayetin mi var? Sen hep benden tiksindin değil mi? Ramses, bazı nedenler aramızda bir takım anlaşmazlıklar oldu. Ama o devir geçti artık. Öyle mi sanıyorsun? Bundan emin olabilirsin. Senin tek amacın Şener, en aşağılık ihanetler pahasına da olsa iktidarı ele geçirmek. Şener midesine şiddetli bir yumruk yemiş gibi oldu. Bana iftira edip suçlayan kim? Ben dedikodulara kulak asmam. Benim kanaatim olgulara dayanır. Böyle bir şey olanaksız. Seravana Memphis'teki bir evdeki kadın cesediyle kraliçeyi büyülemek isteyen bir büyücünün laboratuvarını buldu. Peki ama bu iğrenç cinayetlerin benimle ne ilgisi olabilir? Ablamızın adına kaydettirerek önlem almana rağmen bu ev sana ait. Kadastro bürosunun verdiği bilgi kesin. Çoğu Memphis'te olmak üzere o kadar çok evim var ki tam sayısını bilmiyorum. Orada olup biteni nasıl bilebilirim ki? Senin dostlarından biri Raya adında bir Suriyeli tüccar değil miydi? O benim dostum değildi. Sadece egzotik vazolar getiren bir tüccardı. Gerçekte o. Hititler hesabına çalışan bir casus. Bu gerçekten korku ve ürküntü verici bir şey. Nasıl bilebilirdim ki? Raya yüzlerce insanla görüşüyordu. Savunma yöntemi pek becerikli. Ama aşırı ihtirasının, ülkene ihanet edip düşmanlarımız işbirliği yapmana neden olduğunu biliyorum. Hititlerin bizim topraklarımızda casuslara ihtiyacı vardı ve onların başlıca müttefiki benim öz kardeşim olan sen oldun. Kafandan nasıl bir çılgınlık geçiyor Ramses? Sadece aşağılık bir kimse böyle davranabilir. İşte o aşağılık adam sensin Şener. Sen hiçbir neden yokken bana hakaret etmekten zevk alıyorsun. Ölüme yol açan bir hata işledin. Her önüne gelenin ayartılabilir olduğu kanısına vardın. Çevreme ve çocukluk arkadaşlarıma çengel atma konusunda hiç duraksamadın. Ama bir arkadaşlığın granitten de sağlam olabileceğini bilmiyordun. Bu nedenle benim hazırladığım tuzağa düştün. Şener'in gözleri karardı. Aşa bana ihanet etmedi Şener ve hiçbir zaman senin hesabına çalışmadı. Kralın ağabeyi koltuğunun kollarına tutundu. Ramses, dostum Aşa senin tasarılarından ve eylemlerinden beni haberli kıldı diye sözünü sürdürdü. Sen tepeden tırnağa kötü bir adamsın Şener, hiç değişmeyeceksin. Benim adi şekilde yargılanmaya hakkım var. Yargılanacaksın ve vatana ihanet ettiğin için ölüme mahkum edileceksin. Savaş döneminde bulunduğumuz için önce Memphis hapishanesine kapatılacaksın. Sonra da davanın görülmesi için Kargede sürgünde bekleyeceksin. Yasaya uygun olarak Firavun cepheye hareket etmeden önce iç düşmanlarını bertaraf etme hakkına sahiptir. Bir sırıtma Şener'in çehresini değiştirdi. Beni öldürmeye cesaret edemezsin. Çünkü sen benim kardeşimsin. Hititler seni yenecekler. Sen öldüğün zaman onlar iktidarı bana verecekler. Bir kral için kötü kişilerle karşılaşmak ve onları yakından tanımak yararlıdır. Senin sayende Şener, ben de iyi bir savaşçı olacağım. 50. Hititli köylü kadın, Aşa ile birlikte yaşadıkları olayları ve Mısır'a yolculuğunu Ramses'e anlatmıştı. Genç diplomatın adını vermesi sayesinde Mısır'da çok iyi karşılanmış ve hiç gecikmeden Firavun'un huzuruna çıkarılmıştı. Aşa'nın vaatlerine uyarak Ramses kadına Pir Ramses'le bir ev verdi ve beslenmesine, giyimine ve bir hizmetçi tutmasına yetecek ömür boyu bir maaş bağlattı. Minnettarlıktan çılgına dönen kadın hükümdara Aşa hakkında her türlü bilgiyi vermeye hazırdı ama Aşa'nın başına nelerin geldiğini bilmiyordu. Ramses hiç kuşku duyulmayacak bir kanıya varmıştı. Arkadaşı tutuklanmış ve belki de öldürülmüştü. Elbette Aşa son hilesini de kullanabilirdi. Şener hesabına, yani Hititler hesabına çalıştığını Hititlere inandırabilirdi. Ama derdini anlatabilecek ve Hititleri ikna edebilecek olanağı olmuş muydu? Akıbeti ne olursa olsun Aşa görevini en iyi bir biçimde yapmıştı. Kısacık mesajı 3 sözcükten oluşuyordu. Ama bu sözcükler Ramses'in savaşa girme kararını etkilemişti. Kadeş, çabuk, tehlike. Aşa mesajı bir başkasının eline geçer korkusuyla daha uzun yazmamıştı. Ayrıca ihanete uğrama endişesiyle köylü kadına güvenememişti. Ancak bu 3 sözcük yeterince bilgiyi aktarıyordu. Meba büyük konseye davet edildiği haberini alır almaz tuvalete koştu ve kustu. Ağzındaki pis kokuyu gidermek için Asya güllerinden yapılmış baş döndürücü kokular süründü. Şener'in bütün saray halkını şaşkına çeviren tutuklanmasından beri Dışişleri eski bakanının yardımcısı hapse atılmaktan korkuyordu. Kaçmak Şener'in suç ortağı olduğunu açıklamak anlamına gelirdi. Hem sonra Meba firarda olan Ofir'i uyaramazdı. Meba saraya giderken yolda düşünmeye çalıştı. Belki de Ramses ondan kuşku duymuyordu. Meba bakanlığını elinden alan Şener'in bir dostu olarak tanınmıyordu. Üstelik Şener onu uzun süre hep işin dışında tutmuş ve sadece aşağılamak için yanına çağırmıştı. Saraydakilerin de kanısı buydu. Belki kralınki de böyle olacaktı. Ne de olsa Meba, Şener'in cezalandırılmasıyla birlikte birazcık olsun adalete kavuşan zavallı bir kurban gibi görünmüyor muydu? Meba açık bir tutum içinde olmamalı, boşalan Dışişleri Bakanlığı makamını hakkı olarak istememeliydi. Doğru davranış yüksek düzeyde bir devlet memurunun saygınlık sınırları içinde kalmasını, kendini unutturmasını ve tarihin Ramses'ten ya da Hititlerden yana olup olmadığının iyice belli olduğu anı beklemesini gerektiriyordu. İkinci olasılık gerçekleşirse Meba bu durumdan yararlanmasını bilecekti. Generaller üst rütbeli subayların tümü büyük konseyde hazır bulunuyorlardı. Firavun'la kraliçe tahtlarında yan yana yerlerini aldılar. Ramses kararını bildirdi. Bize ulaşan haberler doğrultusunda Mısır, Haddiye Savaşı ilan etmiş bulunuyor. Komutam altındaki birliklerimiz yarın sabah erkenden kuzeye hareket edecek. Az önce İmparator Muvattal ise savaşın resmen başladığını bildiren mesajı gönderdik. Dileriz karanlıkları yenebilelim ve topraklarımız üzerindeki Maat yasasının varlığını sürdürelim. Ramses'in hükümdar oluşundan bu yana yaptığı en kısa süren bu konseyde hiçbir görüşme olmadı. Saray eşrafı ile askerler sessizce dağıldılar. Seramana, Meba'nın önünden onu görmeden geçti. Diplomat bürosuna döner dönmez beyaz vaha şarabından bir test içti. Ramses, gece bekçisinin eşliğinde çılgınca koşan çocukları Kıha ile Meritam onu kucaklayıp öptü. Tarım Bakanlığı'na getirilen bahçıvan Necem'in gözetimi altındaki çocuklar, zamanlarının büyük bir bölümünü hiyeroglif yazmayı öğrenerek ve yılan oyunu denen ve karanlık kutulardan sakınarak aydınlık bölgeye ulaşmayı amaçlayan bir oyunu oynayarak geçiriyorlardı. Kralın oğlu ve kızı için bugünün öteki günlerden bir farkı yoktu. Onlara bir masal anlatmak zorunda kalacak olan yumuşak başlı Necem'in peşinden neşeyle gittiler. Çimenlerin üzerine oturan Ramses ile Nefertari, Kantoron, Süsen ve Hezaren çiçeklerini gölgesi altına alan Akasya, Nar, Ilgın, Söğüt ve Hünnap ağaçlarını seyrederek birbirlerine yakın oldukları bu anın tadını çıkarıyorlardı. İlkbahar güneşi toprağın gizli kalmış enerjisini yeniden canlandırıyordu. Kralın üzerinde sadece bir peştemal, kraliçenin de göğüslerini açıkta bırakan askılı kısa bir elbise vardı. Ağabeyinin ihanetine nasıl tahammül ediyorsun? Zaten dürüst olsaydı şaşırırdım. Aşağının becerikliliği ve cesareti sayesinde canavarın kafasını kopardığımı umuyorum. Ama olayda henüz karanlık noktalar var. Büyücüyü bulamadık. Ve büyük bir olasılıkla Şener'in Mısırlı ve yabancı başka müttefikleri de var. Çok dikkatli ol Nefertari. Sen ülkemizi savunmak için hayatını adadın. Ben de sadece krallığımızı düşüneceğim, kendimi değil. Seramana'ya Piramses'te kalmasını ve senin korunmanı sağlamasını emrettim. Birçok Hititliği öldürmek için yanıp tutuşan Seraman'a bu işten hiç hoşlanmadı. Nefertari başını Ramses'in omzuna dayadı. Çözülmüş saçları kralın kollarını okşadı. Ben tam uçurumdan çıktığım sırada sen tehlikeyle karşı karşıya kalıyorsun. Biz de babanla annen gibi birkaç barış ve mutluluk yılı görebilecek miyiz? Hititleri yenmek koşuluyla belki. Tanrılar Mısır'ı ortadan kaldıracak bir savaşı yönetmeyi nasip etmesin bana. Şayet geri dönmezsem Nefertari Firavun ol. Mısır'ı yönet ve kara bahtına dayan. Muvattalis yendiği ulusları köle haline dönüştürür. İki ülkenin halkı böyle bir koşul altında asla kalmasın.